Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 19. ayrım. Sayfa no 210. İlahi aşk için de mi bu husus geçerlidir? Elbette. Allah ve Resulullah aşkı da böyledir. Onların hatırını incitmemek için davranmaya Allah aşkı denir. Sen namaz kılmazsan Allah üzülür. Benim emrimi dinlememek suretiyle nefsine zulmediyor diye. Resulullah da üzülür. Yasak savmak ve borç ödemek için namaz kılınmaz. Bu kulu bir yere yükseltmez. Emirler diye tabir edilen haller böyle telakki edilmelidir. Yârim istedi diye yaparsan samimiyetin seni ilahi aşk basamaklarından makam-ı aşka çıkarır. Aşkın, namazın, niyazın birlikte yol alacak. Din muhabbettir, mükellefiyet değildir. Ama mükellefiyetler yerine getirilmeden muhabbet olmaz. Allah'ın kahhar sıfatını insanlara yanlış anlatıyorlar. Kahhar, Allah bizim kötü huylarımızı, niyetlerimizi kahretsin, ortadan kaldırsın demektir. Bazıları bunu beddualaştırıyor. Allah seni kahretsin diyor. Oysa Allah sendeki kötü huyları kahretsin, seni ıslah edip aşka getirsin demelidir. Sultan Veled'im Şems'ten ve benden manevi ziyafetlerden gıdalanmak için çaba sarf eden bir pınardı. Benimle baş başa kaldığımızda sürekli sorular sorarak manevi açlığını doyururdu. Tasavvufa ve hele semaya aşırı düşkünlüğü vardı. Babacığım, ne olur söyle, Allah'a ulaşmanın yolu nedir? İnsanın Allah'a ulaşması için iki yol vardır. Biri zahiri yoldur, diğeri de batini yoldur. İnsan batini yolla Allah'a ulaşabilir ve zahiri yolla da Allah'ı tanıyabilir. Zira menzilin olduğunu bilmeyen menzil istemez. Hikmetin adımları nelerdir? Hikmetin ilk adımı maddiyattan yüz çevirmek, ikinci adımı ilahi nurları müşahede etmek ve son adımı da sonsuzluktur. Ben yeryüzünün ve gökyüzünün nuruyum. Nur suresi 35. ayetinde geçen nur kelimesi mutlak kullandığı için nurun kendisi de mutlaktır. Resulullah buyuruyor ki, Allah veli kullarının kalplerine ışık verir. Yine Allah kendi işrakında tecellide bulunup nur bağışlayandır. Allah'ın yarattığı ilk şey nurdur. İlahi aşkta da insana aşk misali hüzün var mıdır? Güzellik, aşk ve hüzün her zaman birlikte yaşayan üç kardeştir. Yusuf yaratıldığı zaman güzellik Yusuf'la birleşir ve diğer iki kardeşini yanına kabul etmez. Bunun üzerine hüzün Kenan'a gidip orada Yakup'la birlikte kalır, aşk da Mısır'a doğru yol alır ve Züleyha'nın yanına yerleşir. Yusuf Mısır'a geldiğinde aşk Züleyha ile birlikte Yusuf'u görmeye gider. Züleyha Yusuf'u gördüğünde kınama elini uzatıp iffet perdelerini yırtar. Yusuf'un Mısır'a geldiğini işiten hüzün ve Yakup da onu görmek için Mısır'a gider ve Yusuf'a secde ederler. Bu kulun Hakk'a olan sevgisinin ispatıdır. Hakikat ehli olan sufiler Allah ile kul arasındaki muhabbet ve lezzeti ispatlayıp aşkta aynı cinsten olmanın şart olmadığını açıklamışlardır. İnsan bazen kendi cinsinden olmayan renkleri ve şekilleri de sever. Hakk'a olan sevgisinin cismani organlarla bir irtibatı yoktur. Bu Hakk'ın sırlarının merkezi olan Rabbani mahal ve zevkle bağlantılıdır. Sufiler sema halindeyken farklı bir haleti ruhiyeye sahip oluyorlar. Bunun sebebi nedir babacığım? Sesi güzel olanın şiiri, def, kaval ve buna benzer bazı güzel sesli müzik aletleriyle birlikte hüzünlü bir yerde, aynı makam ve ritimde okunursa, hal sahibi gerçek suretini görür ve bunu canı gönülden dinler. O alemde kulak işitmez, can işitir. Kulağa denilir ki, sen bunu dinlemeye layık değilsin. Zira bu alemde işitmek kulağın işi değildir. Hal ehli neden sema yapar? Gözümün nuru Sultan Veled'im. Can kafesinden dışarı çıkmak isteyen bir kuş gibi bedenden çıkmak ister ama beden kafesi buna engel olur. Ve kuş bütün gücüyle kafesi kırmaya çalışır. Eğer çok güçlü olursa kafesi kırıp çıkar ama buna gücü yetmiyorsa ne yapacağını bilmeden kafesi kendisiyle birlikte döndürür ve yine uçmaya heves eder. Kafesi kıramadığı için bu sefer kafesi de kendisiyle birlikte götürmek ister ama kafesi fazla yukarı çıkaramadan yere düşer. Eli yukarı kaldırmak ne demektir? Her neyim varsa ondan el çektim anlamına gelir. Yani o alemde öyle bir şey buldum ki bu alemde her neyim varsa terk edip tecrit olundum demektir. Pirim, semada hırkayı uzağa atmak ne demektir? Yani oradan bir şeyler işittik, buradan da bir şeyler atalım demektir. Neden biri kalkıp cezbeye tutulmuş kişinin sema raksına eşlik eder? Cezbe haletine sahip olduğunu iddia edenle yoldaş ve hemdem olmak için. Neden cezbe haletinden sonra cezbeye gelen kişi yerinden kalkıp ellerini birbirinin üstüne koyar ve sessiz kalır? Konuşmayan beden dilidir. Zira beden dilinin beyan etmeye kadir olmadığını hal dili beyan eder. Orada bulunan insanların bunu anlaması gerekir. Semaya kalkan herkes cezbeye gelemez. Sema cezbeye göredir, yoksa cezbe semaya göre değildir. Kalplerde mücadele vermek yiğitlerin işidir. Elbise kolunu yukarı çekmek gerçek sufilerin işidir. Yoksa mor keçe elbisesi giyen herkes sufi değildir. Babacığım, Şems sana aşkın sırrını söyledi. Beni bu sırdan mahrum mu edeceksin? Nedir aşkın sırrı? Aşkın sırrı cehennemden korkmamak ve cenneti arzulamamaktır. Aşkın sırrı rahmani nefesin parçası olmaktır. Aşkın sırrı asıl vatana dönmektir. Aşkın sırrı saf tevazu hazinesidir. Aşkın sırrı alemlere rahmet olan Sultanımız Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem güzelliğini görmek ve hissetmektir. Aşkın sırrı aşkı Cenab-ı Hakk'ın cemali vasıtasıyla öğrenmektir. Aşkın sırrı su yerine susuzluğu aramaktır. Aşkın sırrı açlığın gıdamız haline gelmesidir. Aşkın sırrı Allah'tan Allah'a yakınlığı satın almaktır. Aşkın sırrı kusurlarımızın farkına varmaktır. Aşkın sırrı Rabbimizin bize duyduğu sevgiden dolayı var olduğumuzu bilmektir. Aşkın sırrı her şeyi onun nuruyla görmektir. Aşkın sırrı hem aşık hem maşuk olmaktır. Babacığım, vesvese illetinden nasıl kurtulacağız? Vesvesede çırpınanlara ne dersiniz? Vesvese imanın ta kendisidir. Hırsız dolu eve mi girer, boş eve mi? Şeytan imanı olana gelir, dürter onu, vesvese verir. Bir kişide vesvese varsa korkmasın. Vesvese günah işlenen yerde değil, sevap işlediğin yerde gelir. Hiçbir kişi meyhanede vesveseye düşmez. Ancak camide, hayırda ve hasenatta şeytan ona gelir, imanını çalmaya çalışır. Vesvese varsa rahatsın. Bırak şeytan boşuna yorulsun. Sana Allah'ın yeter. Fusilet suresi, eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Uzaklardan elif elif bir derviş gelir. Söz vardır hançer gibi, duyan imdada gelir. Gönül derde düşer de her dem feryade gelir. Derviş bağrı yanarken, meclis aşka doyarken, Yunus'la söyleşirken bezme Mevlana gelir. Dervişle de dergah bahçesinde sohbet esnasında bir derviş uzaklardan gelen genç birisinin beni ısrarla görmek istediğini haber verdi. Buyursun diye icazet verdim. İçeriye orta boylu, cübbesiz, külahsız ve sakalsız, çok sade giyimli bir delikanlı girdi. Selam verdikten sonra kendisini tanıttı. Efendim, ismim Yunus Emre'dir. Hünkârım Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin selam ve hatırını getirdim. Hoş geldin derviş Yunus, hoşnutluklar getirdin. Ayakta kalma, şöyle otur. Aç mısın, susuz musun? Hele bir söyle bakalım. Hamdolsun tokum efendim. Manevi açlığımı doyurmak için de diyar diyar dolaşırım. Dergahın, yerin yurdun yok mudur? Yazgım henüz kalacağım dergahı göstermedi. Hünkârımın yanında kalayım dedim, nasip olmadı. Daptuk babam, Hristiyanı bol bir memleket yurdun olacak dedi. O gündür bugündür dolanırım memleket memleket. Demek ki Konya'da sana mesken olmayacak dervişim. Üzüldüm şimdi. Senin gibi civanın dervişim olmasından mesrur olurdum. Allah razı olsun efendim. Sizin dervişiniz olmak şeref verirdi bana. Pirimiz, Bektaş-ı Velimiz nasıldır? Ne haldedir? Sağlık ve afiyette midir? Hamden lillah, sağlıcakladır. Size uğramamı ve sizden kısa süreli de olsa nasiplenmemi tembihledi. Şu kendi el yazması Kur'an-ı Kerim'i size hediye etmemi ve onun adına bol bol sarılmamı istedi. Gel pirimin kokusunu getiren dervişim, diyerek ayağa kalktım ve doyasıya sarıldık. Allah aşkıyla tutuşmuş, Resulullah'ın yolundan asla sapmamış ve Rum diyarını Müslümanlaştırmak için ter akıtmış Hacı Bektaş, pirim de yüz yüze gelmek hiç nasip olmamış birbirimize. Dervişler yollayarak hasret ve muhabbet beslemiştik. Odadaki dervişler bu samimi sarılmaya bir anlam verememişti ama havada manevi yükün ağırlaştığını anlamak da zorlanmadılar. Daha sonra Yunus Emre ile karşılıklı şiirler okuduk, tasavvuf üzerine sohbet ettik. Bir ben söylüyorum, bir Yunus Emre söylüyor. Dervişler de bizi hayranlıkla dinliyordu. Efendim, mesnevinizde şu sözünüz beni mest etti. 18 bin alem içinde onlar onu sever. Ahdine sahip olan kaseyi insanlar dışında kimseler yudumlamaya yanaşmadı. Kaseden kast nedir pirim? Kaseden maksat emanettir. Hazreti Adem'i büyük kılan şey emanetin yükünü taşımasındandır. Emanet Allah sevgisidir. Aşkın esrarını yalnız Adem biliyordu. Çünkü onun yaratılışının altında yatan sebep aşktı. Adem ayrılık acısının da ne olduğunu biliyordu. Bu yüzden yasak meyveyi yedi. Aşka güç kazandırmak ayrılık ile uslandırmakla olur. Çok güzel söylediniz Mevlana'm. Yüce Allah Bezmi Eles'te hitap eder. Ey Rıdvan, cennet sizindir. Ey Malik, cehennem sizindir. Ey melekler, arş sizindir, kürsi sizindir. Ey siz yanık kalpli ve benim mührümü taşıyanlar. Siz bana aitsiniz, ben de size aidim. İnsanın hakiki hali tek ve yeganeye şiddetle ihtiyaç duyması ve onu aramasıdır. Rabbimiz bizim böyle olmamızı istiyor. O halde iblisin yolu hangisiydi ey Mevlana'm? İblisin yoluna bak, iddialarda bulunmaktan başka bir şey görmeyeceksin. Sonra Adem'in yoluna bak, ihtiyaçtan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Ey iblis, ne diyorsun? Ben ondan hayırlıyım. Araf suresi 12. ayet. Ey Adem, ne diyorsun? Rabbimiz, nefsimize zulmettik. Araf suresi 23. ayet. Netice olarak her şey onu arayışımızdaki samimiyetle mana kazanır. Üstelik ihtiyaç sahibi bir mahluk, samimi bir mümin, diğer insanların açlığı ve susuzluğuna karşı nihayetsiz derecede duyarlıdır. Her türlü acil ihtiyaca hazır olmayı ister. Bu yüzden kendi ihtiyaçlarını unutur. Nerede bir ihtiyaç çığlığı duysa anında cevap vermeden edemez. Çünkü yardım etmek için dayanılmaz bir cazibe hisseder. Bu onun yaşam tarzıdır. Kulluk buna denir. Gerçek ihtiyaç Allah'ı aramaya olan ihtiyaçtır. Peki bu dünyadaki en büyük sır nedir efendim? Bu dünyadaki en büyük sır insandır Yunus Emre'm. İnsanın varoluş sırrını aşikar etmek için aşk ateşine ihtiyaç vardır. İnsan tabiatının gizliliklerini ortaya çıkarmak için derin muhabbet ve yoğun özlem gereklidir. Yani hayatın sırrını açıklamak için aşk gereklidir. Arayışımızın sıcaklığında hakikat bulabiliriz ki bütünlüğünde gizli hazine odur. Allah'ı dilemek tevhidi dilemektir. Kendi içinde Allah'ı bulmak tevhide varmak demektir. Tevhid insan hayatında varılabilecek en yüksek makamdır. O halde tevhid sevgili yaratıcımıza yakınlık demektir. İnsanların arasındaki tek gerçek fark kimisinin hakikate diğerlerinden daha yakın veya uzak olmasıdır. İnsanların büyük bir kısmı tamamen bedensel bir hayat yaşarken çok büyük bir bölümü de kalplerinin içindeki özü keşfetmiş olarak yaşarlar. Çok güzel açıkladın. Helal olsun Yunus'um. İslam dini ayrıca hayranlık dini demektir. Ahiretin güzel kokusu hayran olanlara ayrılmıştır. Veli her an daimi bir hayranlık, azamet ve şaşkınlık halindedir. Hayranlığı en ulvi seviyede olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Efendimiz o kalp eriten duasında şöyle niyaz etti. Ya Rabbi, sana olan hayranlığımı arttır. Hünkârımın size uğramamı istemesinin sebebini anlıyorum. Siz bir deryasınız efendim. Müsaadeniz olursa yarın sabah Karaman'a yolculuk yapmayı murat etmekteyim. Keşke vaktin çok olsa da seni daha çok misafir etsek. Madem yol görünüyor, müsaade Rahman'dandır. Karaman dediğinde içim bambaşka duygularla doldu taştı. Gençlik ve ilk yuva kurma dönemim o güzel topraklarda geçti. Güzel ve iyi halkı var. Çok ekmeklerini yedim, sularını içtim. 7 yıl boyunca hiç incitmediler bizleri. Moğollardan epey eziyet çekmişler ve Haçlı Savaşları'nın acı hatıraları hala taze duruyor. Duam odur ki Karaman'ın sana ihtiyacı var. Yurdun olsun Karaman. Karaman halkına selam ve muhabbetlerimi iletiniz. Ayrıca sizden bir istirhamım olacak. Kabul ederseniz bu kulu mutlu edersiniz. Efendim ne demek? Buyurunuz. Gönlüm ruhum üzerine. Karaman'da muhterem annem ve ağabeyim metfundur. Kabirlerine uğrayıp selamı ileterek duacı olur musunuz? Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Memnuniyetle selamınız iletilir ve dua okurum efendim. Yunus Emre'ye bir müddet daha dergâhta kalmasına ısrar etsem de teşekkür ederek yolunun uzun olduğunu bildirdi. Hüsamettin Çelebi'yi çağırarak yazdığı Mesnevi nüshasından getirmesini tembihledim. Yunus Emre dervişe yeşil hırkamı ve Mesnevi nüshasını hediye ettim. Doğu'nun Azap Atlıları, Moğollar. Dini vazifelerini yapmadan, iyi, yararlı bir insan olmadan cenneti isteme. Hakk'a layık bir kul olmadan, onun lütfuna, ihsanına nail olmadan Süleyman mülkünü talep etme. Madem ki işin sonunda ecel vardır, ölüm bir gün gelip yakana yapışacaktır. Hiçbir insanın kalbinin incinmesini arzu etme. Alaaddin Keykubat zamanında Selçuklu otoritesinden çekinen Moğollar onun ölümünden sonra cesaret buldular. Baycu Noyan kumandasındaki Moğol askerleri Anadolu için tehlike arz etmeye başladı. Bu sıralarda Anadolu Selçuklarının başında çocuk yaşlarında hükümdar olan 2. Keyhüsrev ve 2. Keykavus gibi kimseler bulunmaktaydı. Bunlar oldukça zayıf şahsiyetli idarecilerdi. Babai isyanı ile içtimai bünye hayli zayıflamıştı. Bütün bunları fırsat bilen Baycu önce Erzurum'u kuşattı ve şehri yağmaladı. Aradan bir yıl geçmeden Sivas, Kayseri ve Erzincan'ı yakıp yıktı. Sonraki senelerde Selçuklular tamamen Moğol hakimiyeti altına girdi. Moğollar Selçuklu ordusunu dağıtıp Konya'nın üzerine yürümek istediler. Babamın uyarısını dikkate almayan Harzemşah'ın hatasının bedelini Belh halk ödemişti. Belh'in başına gelenlerin Konya'nın başına da gelmesini istemediğimden saraya çıktım. İdarecilerle toplantı üzerine toplantı yaptım. Savaşın çözümü olmadığını, aklı selim ile hareket etmenin halkın yararına olacağı hususunda ikna ettim. Çocukluğumdan kalan acı hatıralarım şunu öğretti ki, savaş barış için, hak için, adalet adına yapılmazsa bir yıkımdır. Kan dökülmesinin engellenmesi mümkünse topluma hizmet adına kendinizi öne sürmek zorundasınız. Herkes evine çekilmiş, korkularından titrerken camilere doluşup duaya sığınan halka ümit olmalıydım. Konya'yı ve civar şehirleri kurtarmanın mutlaka bir yolu olmalıydı. Bu da tarafları müzakere ettirerek orta bir yolun bulunmasıydı. Selçuklu Sultanı isteğim üzerine Moğol komutan Baycu'ya mektup yazarak barış teklifinde bulundu. Moğollar sultanın barış mektubunu olumlu karşıladılar. Her sene büyük miktarda haraç almakla yetinip yağmalama, tahrip ve öldürme işine girişmediler. Ancak Moğol komutan Baycu Konya'yı yakıp yıkmaya önceden yeminli olduğundan sözünün yerini bulması için kale burçlarından birkaçının yıktırması ile yetindi. Böylece tahrip ve zulümden kurtulan Konya'ya Evliya Şehri lakabı verildi. Moğol kasırgasından şehri ve halkı kurtarmada gösterdiğim uzlaşmacı tavırdan dolayı bütün şehrin bana duydukları sevgisi daha da arttı. Moğol zulmü karşısında halka ümit vermeye çabaladım. Birisi bana sordu. Moğollar mallarımızı alıyorlar. Ara sıra da bize mallarını bağışlıyorlar. Acaba bunun hükmü nasıl olur? Moğol'un aldığı her şey tıpkı testideki suyun denize dökülmesine benzer. Su testide durduğu müddet başkasının onu kullanması doğru olmaz. Aksine davranış gasp olur. Ama aynı su denize dökülünce herkes için helal hale gelir. Bu bakımdan bizim malımız Moğollara haram fakat onların verdikleri bize helal olur. Moğollar ilk önce buraya geldiklerinde çulsuzdular. Binek hayvanları öküzdü, silahları odundandı. Şimdi haşmet ve azamet sahibi oldular, karınları doydu. En güzel Arap atları ve en iyi silahlar onların elinde bulunuyor. Onların gönülleri kırık iken ve kuvvetleri yokken Allah yalvarmalarını kabul ve onlara yardım etti. Şimdi ise bu kadar muhteşem ve kuvvetli oldukları şu anda halkın fakirliği, zayıflığı vasıtasıyla Yüce Allah onları yok edecektir. Tatarlar kıyamete inanıyorlar. Elbette bir sorgu sual günü olacak diyorlar. Yalan söylüyorlar. Kendilerini Müslümanlarla bir göstermek istiyorlar. Yani biz de biliyoruz ve inanıyoruz demek istiyorlar. Deveye nereden geliyorsun diye sormuşlar. Hamamdan geliyorum karşılığını vermiş. Ökçenden belli demişler. Eğer onlar kıyamet gününe inanıyorlarsa bunun delili hani? Bu günahlar, zulümler ve kötülükler üst üste birikmiş karlar gibi kat kat yığılmıştır. Tövbe ve pişmanlık güneşiyle bu zulüm yığınlarını eritmedikleri müddetçe sözden ibaret bir imanın değeri yoktur. Moğol işgali Anadolu'da yarım asır kadar sürdü. Moğollar bu müddet zarfında Anadolu halkına tatbik ettikleri zulüm, haksızlık ve baskılarla bu ülkede hafızalardan silinmeyen acı hatıralar bıraktılar. Moğol zulmünün bir zaman gelip son bulacağını, hatta onların Müslüman olup din savunucuları haline geleceğini söyleyerek moralsiz halka umut ışıkları verdim. 19. ayrımın sonu. Sayfa 221. Devamı 20. ayrımda.